Ayrım 32. Sayfa 333. Dağın yaşlısının bütün gün kulesinde tek başına ne yaptığını Orlando sık sık kendisine sorup duruyordu. Çok az uykuya ve yemeğe ihtiyacı olduğu söyleniyordu. Kış uykusuna yatmış bir ayı gibi kulesini pek az terk ediyordu. Orlando o akşam Kuaim tarafından çağrıldığında onu kulenin şimdiye dek ayak basmamış olduğu alt odalarından birinde buldu. Dağın yaşlısı, üzeri belgelerle dolu uzun bir masanın geniş kenarında oturuyordu. Zeminde olduğu gibi mektuplarla kaplıydı. ''Şunlara bir bak'' dedi adam ona. ''Günlerimi ve gecelerimi işte bu şekilde geçiriyorum. Mektuplar, mesajlar, talimatlar, ödeme emirleri. İplerini parmaklarımın arasında tuttuğum muazzam bir ağ. İlmeklerini tüm hayatım boyunca attığım muazzam bir halı. Dünya üzerinde benim bildiğim ve çıkarlarımız doğrultusunda mücadele edemediğim pek az şey oluyor. Gizli öğretimize artık kısmen vakıf oldun. Siyasi hedeflerimizi de öğrenmenin vakti yavaş yavaş geliyor. Varoluşumuza gerçek anlamını zaten esas onlar veriyor. Hristiyanlarda ilahi ve dünyevi kudretlerin zıt kutuplar teşkil etmesine rağmen, İslam'da bu iki kutup bir ve aynıdır. Halife aynı anda hem imparator hem de papadır. İsa peygamberin, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, Sezar'ın hakkını da Sezar'a verin sözlerinin anlamını bir Müslüman kavrayamaz. İslam ya siyasettir ya da hiçbir şey değildir. Muhammed sadece bir peygamber değildi. Aynı zamanda siyasetçi, komutan ve yasa koyucuydu. Sıçanlar gibi yeraltı dehlizlerinde gizlenmek zorunda kalan ilk Hristiyanların aksine, İslam daha en başından beri muzaffer bir güçtü. Muhammed'in generalleri birkaç on yıllık bir zaman zarfında o zamanki Roma İmparatorluğundan daha geniş toprakları fethettiler. Bunları sana neden mi anlatıyorum? Muhammed, insanları İslam'a döndürmek için meşru yöntem olarak kılıcı kullanıyordu. Onun için kılıç ne anlama geliyorsa, bizim için de hançer aynı anlama geliyor. Bir amaca ulaşmak için yöntem değil, sonuç önemlidir. Bu iddiam seni ürkütüyorsa, tapınakçılarda da durumun daha farklı olmadığını söylememe izin ver. Bu şövalye tarikatında da ilahi ve dünyevi kudret bir elde toplanmıştır. Büyük üstad aynı anda başrahip, general, yasa koyucu ve bankerdir. Bu nedenle de İslam'a Hristiyanlıktan daha yakındır. Gözlerinde şüphe ışıkları mı görüyorum? Tapınak Şövalyeleri Örgütü, İslam'a karşı bir kalkan olarak kurulmuştu. Görevi de kutsal ülkeyi kafirlerin boyunduruğundan kurtarmaktı. Bu gerçekten de böyle miydi? Evet, elbette. Tarikat tarihini iyi bilirim. Resmi olanını, dedi Kuaim. Başka bir tarih daha mı var? Her şeyin çift tarafı vardır. Bu tarikat 9 şövalye tarafından 1119 yılında Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'nda kurulmuştu dedi Orlando. Hacıları ve kutsal mekanları koruyacaklarına ant içmişlerdi. Biliyorum dedi dağın yaşlısı. 10 yıl boyunca da aralarına kimseyi kabul etmediler. Bu 10 yıl boyunca bir tek çatışmaya bile katılmadılar. Oysa etrafta yeterince savaş vardı. Neden? Ben sana söyleyeyim. Hacıların güvendiği bu 9 şövalyenin umurunda bile değildi. Buraya kendi imparatorluklarının temelini atmak üzere gelmişlerdi. Neden Kudüs'te de başka bir yerde değil diye sordu Orlando inanmaz bir tavırla. Her şey doğru yer ve zamanda başlar ve sona erer. Dini algılarımızın kökleri sembolizmin derinlerine iner. Kudüs aynı anda Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların kutsal şehridir. Süleyman, İbrahim ve İsa burada faaliyet yürütmüştü. Dünyanın üç büyük parçası burada bir araya gelir. Afrika, Asya ve Avrupa. Bu merkezin orta noktası ise Süleyman Tapınağı'dır. Şövalyelerin kendilerine bu önemli yerin adını vermeleri ne müthiş bir iktidar arzusu ifadesidir. Evet, kudret sahibi olmak istiyorlardı ve Allah adına bunu gerçekten başardılar. Hiç kimse, hatta Fransa kralı bile onlar kadar zengin değildir. Sahip oldukları hazineler ve topraklar her geçen yıl kendini katlayarak büyüdü. Doğuda yeni fetihlerde bulunuyor, batıda kendilerine katılmak isteyen zenginlerin armağanlarını kabul ediyorlardı. Soylular ve din büyükleri son anda engel olmasalardı, Aragon kralının tüm mülkünü tapınak şövalyelerine devretmesi işten bile değildi. Aragon az kalsın tapınakçıların tek başına yönettiği ilk ülke olacaktı. Ne muazzam bir tasavvur. Bu gerçekleşseydi tarih kitabında yeni bir sayfa açılmış olacaktı. Tapınakçılar muazzam bir kuvveti temsil ediyor. Dünya soylularının hiçbiri onlar üzerinde kudret sahibi değil. Asıl onlar dünyanın tüm köşe başlarında oturuyor, diplomat, banker ve danışman olarak sözlerini geçiriyorlar. Tapınakçıların İngiltere'deki üstadı parlamentoda bir sandalyeye sahip. Tüm dini tarikatların başı olarak kabul görüyor. Magna Carta'nın altında kralın yanında imzası var. Doğrusu büyük bilgi sahibisiniz. Dağın yaşlısı karşılık verdi. Bilgi kudrettir. Bunu hiç kimse tapınakçılar kadar iyi anlayamadı. Batı dünyasının en ileri teknolojisine sahipler. Kendilerine ait limanlarda, kendi tersanelerinde mıknatıslı pusulalarla donatılmış gemiler inşa ediyorlar. Söylenene göre uzak batıda kendilerinden önce hiç kimsenin ayak basmadığı topraklara ulaşmışlar. Haritalarının ve ölçüm bilgilerinin eşi benzeri yok. Yollar ve köprüler, özellikle de katedraller inşa etmek konusunda kimse onlarla boy ölçüşemez. Tüm bu başarılarını Doğu dünyasıyla kurdukları iyi ilişkilere borçlular. Arap rakamlarıyla hesap yapıyor, Hint ve Çin bilgilerini kullanıyorlar. Bu noktada da İslam'a, kendilerine yabancı olan her şeyi şeytan icadı diye lanetleyen Müslümanlardan daha yakınlar. İlim Çin'de dahi olsa alınız demişti Muhammed. Oysa bunu tapınakçılar yapıyor. Alman tarikatları Orta Avrupa'dan Kuzey Denizi'nin koylarına kadar uzanan bir devlet kurmayı başarmışlardı. Oysa tapınakçılar hem Doğu dünyasının hem de Batı dünyasının tam merkezinde gizli bir imparatorluk yarattılar. En etkili silahları ise para. Eskiden ordular tımar sahiplerinden ve toprak kölelerinden oluşurdu. Şimdi ise askerlerin ücretlerinin ödenmesi gerekiyor. Haçlı seferleri bile büyük bir sermaye gerektiren girişimler. Venedik ve Cenova, gemilerine binen her Haçlı savaşçısı için yüksek ücretler talep ettiler. Şehirlerdeki yapı ustaları da artık Allah rızası için çalışmıyor. Sermayeye her açıdan giderek daha fazla bağımlılaşan bir çağda yaşıyoruz. Servetleri tapınak şövalyelerininkine çok az da olsa yaklaşan, üstelik onlar kadar iyi örgütlenmiş ve yüksek teknolojiye sahip başka bir tek kuruluş bile yok. Giderek daha fazla sayıda tacir, tapınakçıların ticaret evleri aracılığıyla peşin para kullanmadan mal alıyor ve satıyor. Kıbrıs'ta yatırım yapmak isteyen Britanyalı bir tacir, uzun ve zorlu bir yolculuk yaparak parasını haydutlara kaptırmak riskini göze almaya artık gerek duymuyor. Parasını tapınakçıların Birmingham'daki merkezine teslim ediyor. Sonra da elindeki mühürlü senetle, elbette belli bir komisyon karşılığında Nikosia'da teslim alıyor. Dünyanın en iyi yolları üzerinde birer günlük mesafeyle kurulmuş olan tapınakçı hanları ve ticaret evleri, tacirlere kendileri, malları ve hayvanları için son derece konforlu ve güvenli bir ortam sağlıyor. Bunun da elbette bir bedeli var ama bunu ödemeyi kim istemez ki? İmparatorluğun temel taşlarını teşkil eden imparator ve papa her geçen gün daha fakirleşip ağır bir borç yükü altında ezilirken onlar da tam aksine zenginleşip güçleniyor. Son İmparatorluk Konseyi'nde önemli prenslere milyonlara varan ücretler ödendi. Elbette tapınakçıların verdiği sermaye sayesinde. Bunun ne anlama geldiğinin farkında mısın? Tapınakçılar iktidarı ele geçirmek üzereler. Eski düzeni devirmek üzereler ve görünüşe göre kimse bunun farkında değil. Tüm bunları sana neden anlatıyorum? Tapınakçılarla kurulacak ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu kavramanı istiyorum. Gelecek onlara ait. Sakın unutma, güneş aynı insanın üzerine iki kere doğmaz. Söylediğiniz gibi, tapınakçılar gerçekten de çok güçlü diye karşılık verdi Orlando. Onlar tarafından yutulmaktan korkmuyor musunuz? Roma, Yunanistan'ı askeri olarak mağlup etti. Ancak Helenlerin yüksek kültürünün egemenliği altına girdi. Romalılar Yunanlar gibi yaşamaya başladılar. Onların tanrılarını ve mimari üsluplarını kabul ettiler, onlar gibi giyinmeye başladılar ve çocuklarını Yunan öğretmenlere teslim ettiler. Galip kendisini mağluba teslim etti. Tapınakçıların başına da aynı şey gelecek. Batı dünyasının geri kalan kısmından üstün olmaları ancak kendilerini bize benzetmeleri sayesinde mümkün oldu. Bizim kumaşlarımızı giyiniyor, yemeklerini bizim baharatlarımızla tatlandırıyor, Arap rakamlarıyla hesap yapıyor, bizim tıp, astronomi ve kimya bilgilerimizi kullanıyor, her konuda bizi taklit ediyorlar. Beni taklit eden biri benim gibi düşünür, benim egemenliğim altına girer. Orlando kendini Hizuran'da kaybettikçe Adrian da onunla giderek daha az konuşur olmuştu. Hizuran ona baskın mı çıkıyordu, yoksa Orlando kendisini Adrian'la giderek daha fazla mı özdeşleştiriyordu? Hizuran için biz bir ve aynı kimseyiz dedi Adrian'ın sesi. Senin ikizin olabileceğimden kuşkulanmıyor mu diye sordu Orlando. Buna gerçekten inanıyor musun? Bundan kuşkulansa bile diye karşılık verdi Adrian. Tanrı'ya inanmak isteyen biri gibi tüm şüphelerini bastırma yoluna gidecektir. Her şeyin bir açıklaması vardır. Aramızdaki önemsiz farklılıkların da. Benim Alamut'tan ayrılışımla senin gelişin arasında aylar var. Zaman hepimizi değiştirmez mi? Hizuran bir sene önceki kız mı? Sevdiği insan neden bir dönüşüm yaşamamış olsun? Hayır, inan bana, Hizuran için biz aynı insanız. Öte yandan sen gerçekten de iki ayrı insan olduğumuzdan bu kadar emin misin? Aksi takdirde burada bulunabilir miydim? Ayrı değil, aynı insan olduğumuz için buradasın. Gerçekten Adrian'la mı yoksa kendisiyle mi konuştuğu sorusu sık sık Orlando'yu rahatsız ediyordu. Ama ne fark ederdi ki? Kendi düşünceleri kardeşinin de düşünceleri değil miydi? Bu da bir çeşit kendi kendine konuşma değil miydi? Tanrı bize mi yoksa vicdanlarımıza mı hitap ediyordu? İnsan farklı düzlemlerde yaşar dedi Adrian. Mesela uyanıkken bulunduğumuz ve gerçek olduğunu düşündüğümüz bilinç düzleminde. Neden acaba? Gerçekte uyku varlığımızın normal durumudur. Biz uykuya dinlenmek üzere dalan uyanık varlıklar değiliz. Tam aksine uyku durumunda yaşıyor ve arada sırada bilincin çiğ ışığına dalıyoruz. Uyanık olmanın hayatımızın istisnai durumu olduğunu mu söylemek istiyorsun? Evet, nefes alışımız, kalbimizin çarpması, besinleri sindirmemiz hep irademiz dışında gerçekleşir. Saçlarımız ve tırnaklarımız, hatta vücudumuz dahi irademiz dışında uzar. Yaşamımızın en önemli bölümleri hafızamızdan silinir gider. Kim anne karnındaki durumunu veya bebekliğini hatırlar? Oysa varlığımızın temel taşları bu bilinç dışı dönemlerde atılır. Orlando bu konuşmaların gerçekleştiği uyku ile uyanıklık arasındaki durumdan sıyrıldığı anda Adrian'ın gerçekten de kendisiyle konuştuğunu anlıyordu. Bu tür düşüncelere kendiliğinden asla ulaşamazdı. Böyle şeyleri düşünmeye yatkın biri değildi. Ama mesela vücut sıvılarının kimyası, kollarındaki kasların ve sinirlerin çalışması hakkında ne biliyordu? Bu bilgisizliğine rağmen kolları son derece iyi bir şekilde çalışıyor, attığı taş hedefine mutlaka ulaşıyordu. Nedenini anlamasak bile hükmettiğimiz çok şey var dedi Adrian ve Orlando ona hak verdi. Ertesi cuma günü Alamut Camii'nde şu duyuru yapıldı. Fedai Zaid bin Ardum görevini başarıyla yerine getirmişti. Cennetin kapıları ona açılmıştı. Orlando hazimden Zaid'in Mısırlı Elmansur'a medresenin avlusunda pusu kurduğunu öğrenmişti. Su satıcısı olarak ona bir bardak su sunmuştu. Elmansur bardağı dudağına götürdüğünde kolunun yenine gizlediği hançeri onun gövdesine saplamıştı. Zaid hemen oracıkta ölmüştü. Mızrağa geçirilmiş başı 3 gün 3 gece boyunca akağalar kapısında teşhir edilmişti. Elmansur ise 1 hafta boyunca ölümle pençeleşmişti. Sonra da yüksek ateşten ötürü ölmüştü. Elmansur neden ölmek zorundaydı diye sordu Orlando. Hazim'in cevap vermediğini görünce ekledi. Bize ne yapmıştı? Bu sorunun cevabını sadece Kuayim biliyor. Ama neden Elmansur'un bize bir şey yapmış olduğunu düşünüyorsun? Aksi takdirde onu öldürür müydük? Bir adamı ortadan kaldırmak için pek çok sebep olabilir. Satranç oynar mısın? O halde rakibi pes ettirecek son darbe için bazı taşların feda edilmesi gerektiğini de bilirsin. Peki onun bir taş olarak rolü neydi? Elmansur sultanın tek kardeşiydi. Onun güvenine sahipti. Aksi takdirde onu ordularının komutanı yapar mıydı? İskenderiye halkının sultana taktığı lakabı biliyor musun? Ona şüpheci diyorlar. Sultan hem tüm insanlığı hor gören biri hem de gerçek imana sahip nizarilerin baş düşmanı. Kuayim, onu Hristiyanların ayaklarını yalayan bir köpek olarak nitelendiriyor. Herkese ve her şeye duyduğu güvensizlik çok büyük. Kardeşinin ölümü bunu daha da artıracaktır. 4 saat öncesinden Çeşnecibaşı tarafından tadılmamış bir yemeği ağzına bile sürmüyor. Tepeden tırnağa silahlı muhafızlar tarafından korunan sarayında her gece başka bir odada uyuyor. Elmansur'un ölümü ona son darbeyi vurdu. Ramazan ayından önce dağın yaşlısıyla gizli bir anlaşma yapmaları için adamlarını Alamut'a göndereceğinden eminim. Neden onu da ortadan kaldırmıyoruz? Bunun bize ne faydası olur? Nasıl olsa başka biri, üstelik ne yapacağından emin olmadığımız biri onun yerini alacaktır. binlerce savaşçıya komuta eden birini kolaylıkla öldürmemiz, gücümüzü herkese bir kez daha gösterdi. Tetiş yasaları, çöl yasaları kadar amansızdır. İnsan yaşamı dediğin nedir ki? Tek kural şudur: ya hep, ya hiç. Sadece güçlü olan sağ kalır.